Ayrım 4.
Beyrut limanının binaları ufukta kaybolur kaybolmaz aşağıya inip bir şezlonga, yorgun, bitkin, özgür uzanıverdim. Babam gizlice devrim liderliğine hazırlandığımı sanabilirdi. Benim tek bir arzum vardı. Okumak, okumak, okumak. Tabii ara sırada dinlenmek. Ama artık hiç kimse devrimden, doğunun dirilişinden, nurlu gelecekten söz etmesindi. Hatta kendi kendime gazete bile okumamaya söz vermiştim. Perşembe akşamı. Kendi anılarını canlandırmak için isyanın anlattıklarını kesmek istemedim. Çamlıktepe'deki kâgir evi görmüştüm. İçine hiç girmemiştim ama her gün önünden geçmiştim. Çünkü okulun yolu üzerindeydi. Gözlerimin önüne geliyor. Hiçbir ev benzemezdi. Ne tam anlamıyla çağdaş, ne dağ evi, ne Osmanlıydı. Bütün üslupların bir karışımıydı. Yine de hatırlayabildiğim kadarıyla bütünüyle hoş. Demir parmaklıkları gözümün önünde her zaman kapalı, ara sıra siyah beyaz bir desotonun geçmesi için açılırdı. Bir de hiçbir çocuğun oynamadığı çimli bahçesi. Anılarım 50'li yılların ortalarına kadar gidiyor, isyanın gelip benimle konuştuğu günler bile geride kaldı. Ancak eski dergilerde, eski sanat kataloglarında, çevremdeki konuşmalarda kitaptan malikanesinden söz edildiğini duydum. Bu malikane, iki dünya savaşı arasındaki dönemde Doğu'nun yüksek sanat ocağı olarak hatırlarda kaldı. O evde konserler, şiir geceleri, fotoğraf sergileri ve her türlü açılış yapılırdı. Karşımdaki sözünü fazla etmemişti. Onun anılarında tüm bu zenginlik pek az yer tutuyor olmalıydı. O sesler onu sağır, o ışıklar kör ediyordu. İçine kapanıyor ve yolculuk düşlüyordu. İlk konuşmamız 5 saat sürmüştü. Bazen sohbet biçimimizi bile tartıştığımız oldu. Pek az soru sorduğum halde fikir alışverişi yaptığımız da oldu. Ama daha çok kafasında tasarladığını yazdırıyordu. Otelin barında hafif bir öğle yemeği yemiştik ve o dinlenmeye çıkmıştı. Yorgun düştüğünden ertesi güne randevu vereceğini sanmıyordum. Öyle olmadı. Aksine akşam saat 6'dan sonra buluşmamızı önerdi. Batı'da öğleden sonraları uyumak alışkanlığını yitirmiş olduğumdan bir kahveye giderek notlarımı düzene soktum. Sonra söylediği saatte oda kapısını çaldım. Giyinmişti. Beni beklerken odayı arşınlıyordu. İlk cümleleri hazırdı. Fransa'da kendi düşlerimi gerçekleştirebilirdim. Kendi soframda yiyebilirdim. Bu sadece bir görüntü değildi. İlk kez bir birahanenin terasında oturduğum günü hatırlıyorum. Gene Marsilya'ya vardıktan sonraydı. Montpellier trenine binmeden az önce. Masa küçük, tahta bir masaydı. Üzerine çakıyla bir şeyler çizilmişti. Kendi kendime işte mutluluk demiştim. Başka bir yerde olma mutluluğu. Aile sofrasına oturmama mutluluğu. Ağız kalabalığı ya da bilgileriyle parlamaya çalışan davetliler yok. Baba gölgesi yok. Bakışlarıma, tabağıma, düşüncelerime dikilmiş bakışlar yok. Mutsuz bir çocukluğum olmadı, yok hayır. Şımartılmış, yoksulluk çekmemiş. Ama bir bakışın ağırlığını sürekli üzerinde hissetmek. Muazzam bir sevgi, umut dolu bir bakış. Ama aynı zamanda beklenti dolu bir bakış. Ağır, tükendirici. O gün Fransa toprağına ayak bastığım ilk gün kendimi hafiflemiş hissediyordum. Önümden 3 genç kız geçmişti. Uçuşan giysileri ve tuhaf hasır şapkaları vardı. Bir şenlikten kaçmış, bir tablonun içinden çıkmış gibiydiler. Gülüyorlardı. Hiçbiri bana bakmamıştı ama sanki benim için kılık değiştirmişler, sanki benim için geçit resmi yapmaktaydılar. Yakında bir kadınla tanışacağımdan emindim. Bu 3 genç kızdan daha güzel, herkesten daha güzel biriyle. Birbirimizi sevecek, birbirimize sarılmış halde saatlerce kalacaktık. Sonra el ele plaja gezmeye gidecektik. Daha sonra da okumam tamamlandığında, gemiye tekrar bindiğimde koluma girmiş olacaktı. Ve ben onu usulca koklamak için başımı eğecektim. 8 yıl sonra Fransa'dan aynı gemiyle tıp diploması almadan ama direniş madalyasıyla döneceğimi söyleselerdi. Bu babamın rüyasıydı, benimki değil. Montpellier'de tıp öğrenciler arasında adım kısa sürede ineğe çıktı. Diğerlerinden çok çalışmıyordum ama daha iyi çalışıyordum. Hocalarım ince eleyip sık dokumayı öğretmişlerdi. Asla yarım anlamakla yetinmemeyi. Gerekli zamanı ayırmayı ve bu zaman içinde anlamayı, özümlemeyi öğretmişlerdi. Öte yandan mükemmel bir belleğim vardı. Bunu da en azından bir kısmını hocalarıma borçluydum. Bir kere öğrendiğimi bir daha unutmuyordum. Bunları övünmek için söylemiyorum. Alt tarafı parlak bir öğrenci olmam, asla doktor olamadığıma göre ne işe yaradı? Bunu söylüyorsam, orada belli bir saygı gördüğümü belirtmek için. Ben yabancı mucizeydim. Öğrenciler arasında en genci, her zaman en iyi not alanı. Öte yandan güler yüzlü, sevimli, çekingen. Aslında hiçbir şeyin gözümü kamaştırmadığı ama bir sürü şeye şaştığım bu yeni dünyada mutluydum. Nelerden konuşuyorduk? Derslerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerden, tatil projelerinden. Tabii ki erkekler arasında olduğumuzdan, kızlardan da söz ediyorduk. O zaman hemen susuyor, afallıyordum. Ne söyleyebilirdim ki? Diğerleri gerçek ya da hayali serüvenlerini anlatıyorlardı. Benimse sadece düşlerim ve yaşamın basit istekleri vardı. Onları dinliyor, onlarla gülüyor, kadınların vücutlarını anlattıklarında bazen kızarıyordum. Arkadaşlar durumdan konuştuklarında da söze karışmıyordum. Çoğu tanıdık isimler tekrar edilip duruyordu. Daladier, Chatems, Blum, Maginot, Siegfried, Franco, Azana, Stalin, Chamberlain, Hitler, Horthy, Beneš, Zogu, Mussolini. Bütün bu insanları azıcık tanıyordum ama haklarında diğerlerinden daha az bilgi sahibi olduğuma inanıyordum. Hepsi söyledikleri şeylerden çok emindi. Yabancı olan, yeni gelen ben dinlemekle yetiniyordum. Bazen dikkatli, bazen dalgın. Uluslararası konferanslara, ateşli beyanlara, özellikle birliklerin durumlarına göre gerginlik artıyor ya da azalıyordu. Tabii ki kayıtsız değildim. Nasıl olabilirdim ki? Arkadaşlarımın sandığından çok daha fazlasını biliyordum. Ama kendilerine özgü bir tartışma biçimleri vardı. Üstelik kendi vatanlarındaydılar. Sessizce dinleme alışkanlığına sahiptim. Aile sofrasında her zaman benden yaşlı, benden bilgili, kendilerine benden daha çok güvenen insanlar olurdu. Söyledikleri hakkında bir düşüncem varsa kafamın içinde evirip çevirirdim. Hele babamın, ya sen ne diyorsun isyan demesinden nefret ederdim. Çünkü o an hiçbir şey düşünemez olurdum. Kafamda bir boşluk, tutarsız sözcükler oluşur, aptalca şeyler söylerdim. Konuklar da kendi aralarında konuşmaya devam ederlerdi. Bu bir yana Montpellier'de arkadaşlarımın beni dinledikleri, belirli bir saygınlık kazandığım kendi dünyam vardı. Derslerimizden konuştuğumuzda, ki kaygılarımızın başında yer alıyorlardı, en çok ağırlığı olan benim görüşlerim olurdu. Diğerleri benden büyük de olsalar saygı gösterirlerdi. Biyolojiden ya da kimyadan konuşuldu mu, bir vatandaş ile bir yabancı arasında fark kalmaz. Yabancı olduğum için sıkıntı çektim mi? Aslında hayır. Size böyle bir izlenim verdimse iyi anlatamamış olmamdandır. Yabancılık dikkate almam gereken hayatımın bir gerçeğiydi. Yani kadın yerine erkek olmak, 10 yaşında veya 60 yaşında olmak yerine 20 yaşında olmak gibi. Aslında bu pek kötü bir şey değildi. Bu bir takım şeyler yerine başka bir takım şeyler söylemem ve yapmamdı. Benim köklerim, tarihim, dillerim, sırlarım, iftihar edebileceğim nice konular, belki kendime özgü sevimliliğim vardı. Hayır, yabancı olmak beni rahatsız etmiyordu ve evde olmamaktan memnundum. Bazen ülkemi özlüyordum, orası kesin. Ama aile ocağını değil. Oraya dönmeye hiç acelem yoktu. İlk yaz dönüp bir iki ay geçirmeye söz vermiştim. Ancak yaz tatili yaklaşırken babama Fas ile Cezayir'i görmek istediğimi yazmıştım. Kendime çok yakın hissettiğim ama ancak kitaplardan ve resimlerden tanıdığım bu ülkeleri görmeye can atıyordum. Sonunda oraya da gidemedim. Sağlık sorunları yüzünden bütün yaz odamdan çıkamadım. Aslında tuhaf sorunlar. Öksürük krizleri tutardı ve bazı geceler nefes almakta zorluk çekerdim. Doktorlar anlayamamışlardı. Kah astımdan, kah veremden söz ediyorlardı. Fransa'ya gelmeden önce bu hastalıklardan hiçbirinin olmamasını anlayamıyorlardı. Bir ara bütün bunların numara olup olmadığını düşündüler. Numara değildi. Hayır, hiç değildi. Anlayacaksınız. Ama önce kafamın içini o döneme göre kronolojik bir sıraya sokayım. Acele edeceğim. 1938 Eylül'ünde Münih'te savaş uzaklaştırılmıştı. 1939 Mart ayında Prag'da savaş yaklaşıyordu. Artık kimsenin kuşkusu kalmamıştı ve çevremdeki gençlerden çoğu ordunun gücünü ve düşmanın güçsüzlüğünü kıyaslamada yarışıyorlardı. Patlayacak bir balon. Ancak başka türlü konuşmak yakışık almazdı. Ben başka türlü mü konuşmak istiyordum? Dürüst olmak gerekirse hayır. O sırada değil. Onları zevkle dinlediğimi ve görüşlerini paylaştığımı söylemeliyim. Onlar gibi güveniyordum. 1940 Haziran'ında Alman işgali sırasında onlar gibi ağladım. Yıkılmıştım. Birdenbire yabancı olmaktan çıkmıştım. Artık hiç değildim. Bu bir defin töreniydi ve ben ölenin ailesinden biriydim. Ağlıyordum. Başkalarını teselli etmeye çalışıyordum. Onlar da beni teselli ediyorlardı. Pateyn konuştuğu vakit onu dinlerdik. Özetle şöyle demişti. İşler kötü gitti. Hepimiz kötü günlerden geçiyoruz ama sizlere en kötüsünü yaratmamaya çalışacağım. Bizim anladığımız bu oldu. De Gaulle gelince o ünlü Haziran günü yaptığı çağrıyı duymamıştım. Arkadaşlarımdan hiçbiri de duymamıştı. Ama sanırım hemen ertesi gün içeriğini öğrendik. O tarihte bir tercih yapma durumunda kalacağımızı sanmıyorduk. Bir yandan kurtarılabilecek ne varsa kurtarmak gerekiyordu. Bunun içinde en iyisi bir süre işgalciyle iyi geçinmekti. Pöte'nin yaptığı buydu. Öte yandan müttefiklerin desteği ile hiçbir uzlaşmaya, ödüne gitmeksizin öç almaya hazırlanmak gerekiyordu. De Gaulle'ün Londra'dan yaptığı buydu. Bu görüntü bizim gibi yasta olanlara azıcık güven veriyordu. Bu durum ne kadar sürdü? Kimileri için 4 yıl, kimileri için de birkaç gün. Masanın çevresinde 6-7 kişiydik. Vichy'de Yahudilerle ilgili yasa ilan edilmişti. Yahudilerin durumunu ve bundan böyle giremeyecekleri yerleri eğitim kurumları saptıyordu. Bir öğrenci yasanın çok kurnaz olduğunu savunuyordu. Onu hala anımsıyorum. Bizden büyüktü. Çenesinde sakalı vardı ve hep baston ile dolaşırdı. Her zaman birlikte olduğumuz biri değildi ama ara sıra bize katılırdı. Ona göre Almanlar Pöten'den serbest bölgeye girmeleri ve Yahudilerle meşgul olmaları için izin vermesini istemişti. Manevrayı anlayan Mareşal de yasayı kendisi çıkartarak yollarını kesmişti. Bu yorumda bulunmaktan memnun, bira bardağını boşaltmış, bir parmak işaretiyle bir yenisini ısmarlamış, sonra bana dönerek yüzümü incelemeye başlamıştı. Neden ben? Karşısında oturuyordum ama bakışlarında hoşuna gitmeyen bir şey olmalıydı. Sen ne düşünüyorsun kitaptar? Hiç sesin çıkmıyor. Bir kere olsun konuş, bu önlemin kurnazca olduğunu itiraf et. Diğerleri de ısrarla bana bakar olmuşlardı. En yakın arkadaşlarım bile suskunluğumun gizli bir görüşü öğrenmek istiyorlardı. Bunun üzerine gülünç olmamak için bir kereye mahsus konuştum. Çok uysal biçimde aşağı yukarı şunları söyledim. Seni iyi anladımsa durum şuna benziyor. Bu birahaneye seni gebertmek için herif gelmiş. Yaklaştığını görüyorum. Şişeyi kaptığım gibi senin beynini dağıtıyorum. Burada yapılacak işi kalmadığını gören adam omuzlarını silkip gidiyor. Numara iyi söküyor. En ufak biçimde gülümsemeden alçak sesle öğretmeninin karşısında duraksayan öğrenci gibi konuştuğum için karşımdaki alay ettiğimi hemen anlamadı. Hatta evet aferin bunun gibi diye laflar etti. Ancak diğerleri kahkahayı bastı. Ancak o zaman kızardı, yumruklarını sıktı. Kavga olmadı, hayır. İki biçimsiz söz söyledi, sonra gürültüyle iskemlesini oynatıp sırtını bana döndü. Bense hemen kalkmıştım. Sadece çocukça bir kavga, öyle değil mi? Ama çok sarsılmıştım. Bir hoparlöre konuşmuş ve bütün kent beni duymuş gibiydi. Bir başkası olsaydı dağarcığını boşaltmaktan ferahlık duyardı. Ben duymadım. Öfkeliydim, kendime karşı öfkeli. Hep böyle olurum. Aylarca sessiz kalırım. Neredeyse konuşmayı unutacak kadar. Sonra birden baraj yıkılır ve ne varsa, neyi tutmuşsam her şeyi koyuveririm. Bitmez tükenmez bir gerizlik başlar ve daha susmadan pişman olurum. O gün Montpellier sokaklarında kendime nasihat edip durdum. Kendimi kontrol etmem gerekirdi. Duygularıma hakim olmayı öğrenmeliydim. Özellikle insanların şaşkın oldukları savaş dönemlerinde. Kentte yürümekteydim ve pişmanlığımı bastırmakla o denli meşguldüm ki gözüm bir şey görmüyordu. Geniş ama yarım döşenmiş bir çatı katı kiralamıştım. Madame Beroy adında bir kadından. Bitmez tükenmez merdivenlerden çıkarken de, kocaman anahtarı kilidinde döndürürken de kendime öğütler vermeyi sürdürüyordum. O birahaneye bir daha asla gitmeyecektim. Bir daha asla böyle tartışmalara karışmayacaktım. Kendi kendime bütün vaktimi derslerime vereceğime söz vermemiş miydim? Yabancı bir ülkede olduğumu unutmakla hata etmiştim. Üstüne üstlük yenik düşmüş, yarısı işgal edilmiş bir ülke. Alçalmış, pusulasını şaşırmış bir ülke. Kızgınlıkla hücre bilim kitaplarımı açmış, içine dalmaya karar vermişken kapım çalındı. O günü Ballon de Sage birhanesinde gördüğüm biriydi. Yanımızdaki masaya patronun oğlu ile oturmuştu. Sizi birhaneden beri izliyorum, dedi. Açık konuşan biriydi. Tartışmanızı dinledim. Özür dilerim, çok yakınızdaydım. Ve yüksek sesle konuşuyordunuz. Beni ilgilendiren bir konuydu. Sanırım hepimizi ilgilendiren bir konu. Bir şey söylemiyordum, tetikteydim. Onu gözlüyordum. Süzülmüş bir yüzü, kapkara, taranmamış saçları, saçların ortasında havaya kalkmış bir tutam, yakmadığı ama parmakların arasında oynayıp durduğu bir sigarası vardı. O tarihte 21 yaşındaydım. O 30'una merdiven dayamıştı. Ben konuşsaydım, demin söylediklerinizin aynını söylerdim. Kelimesi kelimesine, dedi. Yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı ama gülümseyişi geçici oldu. Ne var ki susmayı yeğliyorum. En azından kalabalık yerlerde. Çok yüksek sesle konuşanlar hareket yeteneklerini yitirirler. Bu zor günlerde sözlerini ölçmek, kiminle konuştuğunu bilmek, her an ne istediğini ve nereye gittiğini bilmek gerekir. Daha henüz her şey yıkılmış değil. Dayanışma içinde bulunmak koşuluyla ve de ihtiyatlı olmak. Elini uzattı, kendimi tanıttım. Adım Kitaptar. Bana Bertrand deyin. Elimi uzun uzun tuttu. Üstü kapalı bir anlaşmayı mühürlemek ister gibiydi. Sonra gitmek üzere kapıyı açtı. Tekrar geleceğim. Pek bir şey söylememişti. Ancak bu kısa ziyareti direniş örgütüne giriş tarihimin başlangıcı oldu. Hatırımda kalan en değerli sözü neydi biliyor musunuz? Bana Bertrand deyin. Demiş olması. Ben ona gerçek adımı söylemiştim, o ise takma adını. Görünüşe bakılırsa gizleniyordu. Oysa aslında tam tersiydi. Kendini açığa çıkartıyordu. Bana öyle deyin demekle bu sadece savaştaki adım. Başkalarına karşı gerçek adımmış gibi davran ama artık bizlerden biri olan sana yalanı gerçek diye yutturacak değilim demek istiyordu. Henüz bir şey yapmamıştım ama değiştiğimi hissediyordum. Sokaklarda değişik biçimde yürüdüğümü, değişik biçimde baktığımı ve bakıldığımı, değişik biçimde konuştuğumu hissediyordum. Dersten sonra Bertrand'ı beklemek üzere çatı katıma dönmek için acele ediyordum. Her merdiven gıcırtısında kapıyı seyirtirdim. Onu fazla beklememiştim. Ertesi günü uğradı. Tek sandalyeye oturdu, ben de yanına. "Haberler o kadar kötü değil," demişti. "İngiliz pilotları mucizeler yaratıyor. Düşürülen birkaç uçağın sayısını söylemiş, ikimizin de keyfi yerine gelmişti. Ayrıca İngilizlerin Cherbourg'u bombaladıklarını söylemişti. Bu işe de yarı yarıya sevinmişti. Askeri açıdan herhalde gerekliydi. Ancak halkımız düşmanı konusunda yanılmamalı. Sonra geçmişim, düşüncelerim hakkında sorular sormuştu. Kibarca. Bir çeşit giriş sınavından geçtiğimin farkındaydım. Ama bunu birbirini daha fazla tanımak isteyen arkadaşların sohbeti gibi yürütmüştü. Cevaplarımdan birine sıçramıştı. Belki de iyi anlatamamıştım. Almanlar ile Fransızlar arasındaki ezeli kavgaya pek aldırmadığımı ya da bunun kanımı kaynatmaya yeterli olmadığını söylemiştim. Benim ailemde geleneksel olarak atalarımdan biri Bavyeralı bir serüvenci ile evlenirli beri hem Fransızca hem Almanca konuşulmuştur. Her iki kültüre aynı değeri vermişizdir. Hatta belki maksadımı ve düşüncemi aşarak işgal ve işgalci sözcüklerinin benim üzerimde bir Fransızın üzerinde yaptığı etkiyi yapmadığını söyledim. Ben, yüzyıllar boyu işgallerin yapıldığı bir yöreden geliyordum ama işgali yapan atalarımdı. Yüzyıllardır Akdeniz Havzası'nı işgal etmişlerdi. Buna karşılık ırk düşmanlığı nedir bilmezlerdi. Babam Türk, annem Ermeni. Kıyamın tam ortalık yerinde, el ele tutuşabildilerse de nefreti reddetmede birleştikleri içinde. Bu husus bana da miras kaldı. Benim vatanım işte bu. Nazizm'den Fransa işgal ettiği gün değil, Almanya'yı işgal ettiği gün nefret ettim. Fransa'da ya da Rusya'da ya da kendi ülkemde doğmuş olsaydı aynı derecede nefret ederdim. Bunun üzerine Bertrand ayağa kalkmış, ikinci kez elimi sıkmıştı. Görünmez bir makama rapor sunar gibi kısık bir sesle ve yüzüme bakmadan anlıyorum demişti. Ne yaptığını, Varsa örgütünün ne olduğunu, benden ne beklediğini söylemedi. Gördüğünüz gibi direniş örgütüyle ilk ilişkilerim gevşek oldu. Bir ay sonra tekrar geldi. Ona beni habersiz bıraktığı için tatlı tatlı sitem ettiğimde gülümsedi. Ve cebinden morum trak kağıtçıkların bulunduğu küçük bir paket çıkarttı. Onlara kelebek dendiğini henüz bilmiyordum. Okumam için birini bana verdi. Üzerinde sadece şunlar yazılıydı. 1 Kasım günü Hür Fransa pilotlarından biri bir Alman deniz uçağı düşürdü. Siz hangi yandasınız? Altında sağ yanda köşede özgürlük sözcüğü vardı. Tırnak içine bir ünlem işaretiyle birlikte. Bunun sadece bir çığlık değil bir imza olduğunu anlaşılsın diye. Ne dersin? Ben ne diyeceğimi düşünürken hemen eklemişti. Bu sadece bir başlangıç. Sonra ne yapmam gerektiğini açıklamaya başladı. Küçük kağıtları usulca posta kutularına, kapı altlarına, hemen her yere koymak. Ama fakülteye değil, henüz değil. Dikkati çekmemesi için kendi mahalleme de değil. İlk görev bir çeşit antrenman olacaktı benim için. Önemli olan dikkati üzerime çekmemekti. 100 adet kelebek var. Cebine koy ve sonuncusuna kadar dağıt. Özellikle evine götürme. Tabii bir tekini sokakta toplamışsın gibi kileterek alıkoyabilirsin. Ama asla eve paketle dönme. Dağıtamadıklarını fırlat, at. Dediklerini harfi harfine yerine getirdim ve işler pek fena yürümedi. Bertrand birkaç defa bana kelebekler ya da el ilanları getirdi, metinleri daha dolgundu. Onları ya dağıtmak ya da duvara yapıştırmak gerekiyordu. Bu da pek hoşuma gitmiyordu çünkü bu işi yaparken her yanıma, ellerime, giysilerime tutkal yapışıyordu. Yakalanacak olursam suç kanıtları üzerimdeydi. Propaganda alanında hemen her işi yaptım, kent duvarlarına tebeşirle yazı yazmakta dahil. Bunun da ellerde ve ceplerde izi kalıyordu. Fransa'ya geldiğimde kendi kendime gazete bile okuyamayacağıma dair söz verdiğim düşünülürse söz vermekte pek acele etmişim. Doğumum, eğitimim itibariyle olan biteni ilgisiz kalamazdım. Ama bir takım koşullar da gerekiyordu. Bir ahayedeki kavgadan sonra söylediğim gibi bir daha asla bu gibi tartışmalara katılmamaya karar vermiştim. Bertrand geldiği vakit ciddi kararlar almaya hazırlanıyordum. Rastlantı öyle değil mi? Ya da isterseniz kısmet deyin. Gelmeyebilirdi. Ertesi aylar derslerime kapanırdım. O bir ahanede yandaki masada oturması, söylediklerimizi duyması, beni izlemesi ve beni örgüte sokması gerekiyormuş. Usulca. Eğer bana bu işe girmek isteyip istemediğimi sorsaydı, düşünmek için süre ister, belki de hayır derdim. Ama o kadar ustaca davrandı ki, direniş şebekesine girecek miyim diye kendime soracak vakit bulamadım. Onunla her şey fark edilmez biçimde olup bittiye geliyordu. Bir gün bir sürü görev istendiğim bir sırada bana uğradı. Bir sürü her şeyden konuştuk. Ayrılacağı sırada diğer arkadaşlarla görüştüm, dedi. Gerçek adını kullanmaman yerinde olacak. Seni nasıl çağıralım? Kafasında bir isim arıyormuş gibi yaptı. Ben Bakü dedim. Artık benim de bir savaş adım vardı. Evet Bakü, kentin adı gibi. Ama kentle hiç ilgisi yok. Aslında bu dedem Nubar'ın sevecenlikle bana taktığı bir isimdi. Yalnız o böyle derdi. Başkası değil. İlk önceleri bana Abaka derdi. Ermenice gelecek demek. Bana bağladığı tüm ümitleri topladığı sözcük. O da babam gibiydi işte. Sonra bir okşayıştan bir yerine geçerken bu isim Bakü'ye dönüşüverdi. Bertrand'ın yönettiği şebekete herkesin bir savaş adı ve belirli görevleri vardı. Kelebekler, ilanlar, geçirdiğim acemilik günleri geride kalmıştı. Daha üst aşamaya geçmiştim. Yakında kendi gazetemiz olacaktı. Her ay çıkartacağımız, belki olaylar gerektirdiğinde daha sık yayınlayacağımız gerçek bir gazete. Adı Özgürlük. Örgütün adı da böyleydi. O karanlık ve kötü günlerde bize ışıklı bir isim gerekliydi. İlk sayısını teslim almak üzere Lyon'a, kent merkezine varlıklı bir eve gitmem gerekti. Yanımda bir arkadaş vardı. Bir ahane patronunun oğlu Bruno. Yaşından önce gelişmiş, bir boksörünki gibi kırık burunlu bir çocuktu. Yanında yürümek bana tuhaf bir güven hissi veriyordu. İkinci sayısından sonra bir başka dağıtım yöntemi bulduk. Bira dağıtan bir kamyon, gazeteleri Ballon de Sage birhanesine getiriyordu. Bizler birhaneye gidiyorduk. Biz diyorum çünkü Bertrand benden başka öğrenciler de bulmuştu. Etkili ama bir süre sonra dağılacak bir gruptu. Birhaneye geliyorduk. Bruno bize işaret ediyordu. Mahzene iniyorduk. Her birimiz 50 kadar gazete alıyorduk. Hiçbir şey olmamış gibi çıkıyorduk. Bu sistem bir yıl boyunca tıkır tıkır işledi. Üniversitede, kentin hemen her yerinde insanların özgürlükten söz ettiklerini, yazılarını yorumladıklarını, birbirlerine posta kutularında son sayıyı bulup bulmadıklarını sorduklarını görüyordum. Kamuoyu hareketleniyordu. Bu hissediliyordu. Pétain'e saygı duymaya devam edenler vardı. Ama rejime ve bakanlara değil. Pétain'i savunmaya devam edenler, hareketlerinde özgür olmadığını söylüyorlardı. Çok yaşlı oluşu ve geçmiş hizmetleri bazı hareketlerini mazur gösteriyordu. Grubun dışında kimsenin eylemlerimden kuşkulanmadığından emindim. Ancak bir gün son sayıyı almak için Ballon de Sage birhanesine gittiğimde jandarmanın bira kamyonunu sardığını gördüm. Askerler gidip geliyor, gazete tomarlarını taşıyorlardı. Birhane çınar ağaçlarıyla çevrili bir meydana bakıyordu ve patron güzel havalarda dışarıya masalar koyardı. Meydana 6 küçük sokaktan çıkılırdı. Gerekli bir önlem olarak her zaman aynı sokaktan gelmezdim. O gün birhaneye bir hayli uzak bir sokaktan gitmiş ve neler olup bittiğini zamanında görebilmiştim. Dümdüz yürümeye devam etmiş, önce yavaş, sonra hızlı, daha sonra da koşarak yoluma devam etmiştim. İçimde korkudan başka, başarısız olmanın verdiği üzüntüden başka bir de suçluluk duygusu vardı. Böyle durumlarda bu her zaman hissedilir ama bende hafif bir duygudan öte bir şeydi.